Kitabın adı Yalnızlığın Özel Tarihi. Yazarı Ahmet Altan. 4. Ayrım. Hüsrev Bey'i Bağdat'tan göndermişlerdi Şam'a. Bu tozlu kentte neyi beklediğini bilmeden beklemiş ama beklemekten rahatsız olmamıştı. Yalnızca burada bu korkunç sıcakta zamanın başka yerlerde olduğundan daha yavaş geçtiğini, bazen tümden yok olduğunu hissetmiş, buna da aldırmamıştı. Evden ayrıldığından bu yana üstüne her şeyini kumarda kaybetmiş, kalender bir kumarbazın aldırmazlığı sinmiş, duyguları oldukça törpülenip körleşmiş, buna karşılık şehveti alabildiğini artmıştı. Avuç içine saklanan küçük kadehlerden rakı içip etine dolgun altın dişli azgın Arap orospularıyla alem yapmaya merak salmıştı. Saldırgan şehveti bütün canlılığına karşın gene de anlaşılmaz bir şekilde bir ölünün şehvetiydi. Kendisi belki farkında değildi ama içten içe öldüğüne inanıyordu. Her gün çok yakında belki biraz sonra bir şeylerin biteceğini bekleyerek yaşıyor, neyin bitmesini beklediğini de anlamıyor, içine sinmiş, etine karışmış, bu bekleyişin herkeste bulunan bir duygu olduğunu sanıyor, bir şeyler bitene kadar mümkün olduğunca çok şey kapmak için de önüne çıkan her maceraya gözü kapalı giriyordu. Yaşamın her anı onun için fazladan yaşanan bir andı. Kendi yaşamını olmaması gerektiği halde olan bir şey sanıyordu. Kesinlikle söylemek mümkün değildi ama galiba bir an önce bitmesini de için için istiyordu. Yağmur hızlanmıştı. Fırtınanın huysuz uğultusu gecenin karanlığını artırıyordu. El Riyad, Şam'da çocukluğumdan beri ilk defa fırtına görüyorum, dedi. Allah'ın bir lütfu işte. Sesinde kabahatini gizlemeye çalışan bir çocuğun arsız, biraz da korkak gülümsemesi vardı. Kimse cevap vermedi. Hepsi de içlerinden birazdan gideriz, diyorlardı. Sokaklar bomboştu. İnsanlar evlerine kapanıp kenti kendi istekleriyle fırtınaya teslim etmişlerdi. Ragıp Bey çakmağını çakıp cebinden çıkardığı saate tutarak baktı. Sanki gördüğünü anlamıyormuş gibi uzun uzun bakıyordu. Karanlığın içinde elinde vücudunun yalnızca bir bölümünü aydınlatan çakmağıyla vücudunun bir parçasını kaybetmiş korkunç bir yaratığa benziyordu. Birden bir şimşek çaktı, odaya dolan ozon kokulu beyaz ışık üç genci de elbiseler giymiş üç heykel gibi dondurdu. Ragıp Bey'in elinde çakmak hala yanıyordu. Saatini sıkı sıkıya tutmuştu. Korkunç bir gök gürültüsüyle birlikte oda yeniden kararınca üçü de şöyle bir kıpırdanıp yerlerine yerleştiler. Bir süre sonra El Riyad, "Hadi gidelim," dedi. "Vakittir." Üçü birden kalktılar. El Riyad el yordamıyla aranarak sedirin üstündeki tabakasıyla tabancasını bulup kuşağına soktu. Oldukları gibi üstlerine bir şey almadan çıktılar dışarı. Daha sokağın ortasına varmadan sırılsıklam oldular. Ayakkabılarının içi su doldu. Her adımda ayakları çamura gömülüyordu. Zaman zaman yollarda biriken sular bileklerine kadar çıkıyordu. Mahalle bekçileri de devriyelerde sokaklardan çekilmişlerdi. Ragıp Bey, aklı olan evinden çıkmaz bu havada, dedi. Fransız konsolosluğuna yaklaştıkları sırada yağmur daha da arttı. Konsolosluk bahçesinin kalın duvarına varınca arka tarafa döndüler. El Riyad öne geçmişti. Birbirlerine sokularak duvarın dibinden yürüdüler. El Riyad dişlerinin arasından mırıldandı. Allah vere de herif yağmuru görüp sıvışmasa. Küçük bir tahta kapının önünde durdular. Kapı duvarın içine gömülüp kaybolmuş gibiydi. Üçü birden kapının önünde durunca yol boyunca alışıp duymaz oldukları yağmur sesini yeniden duydular. İri damlalar balçağa dönen yola vurdukça yapışkan bir ses çıkartıyordu. Hüsrev Bey iri memeliden sözlerin zil sesini hatırladı. Küçük kapı açıldı. Kısa boylu kambur bir adam elinde üstü muşambayla kapanmış ön tarafı açık bir fener tutuyordu. Kamburunun görüntüsü yağmur damlalarının arasında bir yaklaşıp bir uzaklaşıyordu. Kalın, aba bir paltoyu pelerin gibi kafasının üstüne atmıştı. Aralık kapıdan birer birer içeri girdiler. Kambur bekçi kapıyı kapattı ama kilitlemedi. Çiçek tarlalarının arasından dolaşan taş döşeli küçük bir bahçe yolundan yürümeye başladılar. Meyve ağaçlarından oluşan küçük bir koruluğa girdiler. Bekçi durup feneri söndürdü. Yağmurun sesini duyuyorlardı ama ağaçlar damlalara engel olduğundan durdukları yer kupkuruydu. Ağaçların altına girdiklerinden yağmur bulutlarının o belli belirsiz sinsi aydınlığı da kaybolmuştu. birbirlerini bile göremiyorlardı. Korudan çıkınca yağmurla karşılaştılar, elbiselerinin ıslaklığını pis bir ürpertiyle hissettiler. Şimdi az ötedeki binayı hayal meyal seçebiliyorlardı. Bina karanlığın içinde çevresinden daha yoğun bir karanlıkla ayrılıyor, karanlığın içinde karanlık bir leke gibi duruyordu. Çakıllı bir yoldan binaya doğru ilerlediler, çakılların sesi düşmanca çıtırtılarla yağmurun hışırtısına karışıyordu. Binanın yanına gelince bekçi fısıldadı. Birbirinizin eteğine tutuşun. Birbirlerinin ceketlerinin eteklerinden tuttular, üç basamak indikten sonra küçük bir kapıdan binaya girdiler. Taş döşeli geniş, boş bir sofadan geçtiklerini Hüseyin Bey duvarlarda çınlayan adım seslerinden anladı. Seslerin yankılanmasından ürkerek taşlara daha usul basmaya başladılar. İçeri girdikleri halde bekçi elindeki feneri yakmamıştı. Kambur gene fısıldadı. Merdivenlere dikkat edin. Merdivenleri çıkmaya başladılar. Çıktıkça binaya girdiklerinde duydukları rutubetli ahşap kokusu yerini halı, kumaş ve sıcaklığın kokusuna bırakıyordu. Merdivenler bitince uzun dar bir koridora girdiler. Koridorun sonundaki sönük aydınlık koridoru olduğundan daha uzun gösteriyordu. Duvarlara karşılıklı resimler asılmıştı. Bazen resimlerden birinde yüzü parlak renklerle çizilmiş bir kadının çizgileri fark ediliyordu. Bu yüzler beyaz bir duman gibi yanlarından geçerken şöyle bir belirip sonra kayboluyordu. Bekçi sol yanda ağır bir kapıyı açtı. Hepsi içeri girdikten sonra kapıyı kapattı. Yeniden yoğun bir karanlığın içinde kaldılar. Kambur elindeki feneri yakıp yere koydu. Yerdeki geniş İran halısının çizgileri, karanlıktan sonra birden yanan ışıkla kamaşan gözlerinin önünde önce birbirine karıştı, sonra yerli yerine oturdu. Fener, üç yanı kapalı olduğu için yalnız bir yanı aydınlatıyordu. Duvarda büyük bir tablo asılıydı. Frak giymiş bir adam, bir elinde silindir şapkasını tutuyor, öbür eliyle de bastonuna yaslanıyordu. Yüzünde otoriter bir ifade vardı ama derinlerde bir hüzün bulutçuğu da dolaştırmıştı ressam. Odanın ön bahçeye bakan geniş pencerelerindeki uçları püsküllü bordo kadife perdeler sonuna kadar çekilip kapatılmıştı. Pencerenin önünde bomboş uzun bir masa vardı. Tam köşede ise bir Fransız bayrağı sarılı olarak duruyordu. Elriyat bekçiye döndü. Evde kimse var mı? Konsolos bu sabah İstanbul'a gitti. Evde konsolosun katibiyle bir hizmetçi var ama onlar da öğleden beri içiyorlar. Yukarıda birlikte sızdılar. Ragıp Bey birden sinirlendi. Be adam, bizi ne diye karanlığın içinde dolaştırıp durdun öyleyse? Neme lazım beyim, dedi bekçi. Biz eşeğimizi sağlam kazığa bağlayalım da hadi elinizi çabuk tutun. Bekçi gidip büyük resmin altında bir yere dokununca duvardaki lambri kamplamanın altından bir bölüm kapak gibi açıldı. Yeşil boyalı büyük demir bir kasa gözüktü. Kambur cebinden büyük bir anahtar çıkartıp Elriya'da verdi. İçinden istediklerini al. Hüseyin Bey her ihtimale karşı kapının yanına gidip duvara dayandı. Ragıp Bey perdeleri aralayıp dışarı bakmaya başladı. Yağmur devam ediyordu. Elriyat feneri alıp kasanın üstüne çömeldi. Şimdi iyice loşlaşan odanın içinde kasanın yeşil boyası pırıl pırıl parlıyordu. Elriyat kasayı açtı. Kasada üç dosya, iki de torba duruyordu. Hızlı hızlı dosyaları karıştırmaya başladı. Dosyalardan birinin içinden bir kağıt çekti. Hah, işte bu, dedi sevinçle. Feneri iyice yaklaştırıp kağıdı okumaya başladı. Okudukça bir yandan da vay canına, vay canına diye söyleniyordu. Kağıtta Osmanlı Meclisi mebusanındaki casusların listesi yazılıydı. Bu liste sayesinde epeyce adam asılacak, bir o kadarı da sürgüne gidecek, İstanbul'daki Fransız casus teşkilatı tarihinin en ağır darbelerinden birini yiyecekti. Elriyat elindeki kağıdı şaşkınlıkla okurken birden odanın kapısı ardına kadar açıldı. Saçları darmadağın uzun boylu sıska bir adam top gibi daldı içeri. Sırtında bir fanila vardı, bacaklarına siyah bir pantolon geçirmişti. Ayakları çıplaktı. Elinde kocaman bir tabanca tutuyordu. Adam Elriya'da bakarak Fransızca bir şeyler söyledi. Dilinin dolaşmasından sarhoş olduğu anlaşılıyordu. Zaten ayakta bir öne bir arkaya sallanıyordu. Hüseyin Bey acele etmeden adamın arkasından yaklaştı. Birden sol eliyle adamın ağzını kapayıp sağ elindeki keçi ayağından kabzalı bıçağını bel kemiğinin yanından soktu. Bıçak kemiğe sürtünüp şöyle bir zorlandıktan sonra sapına kadar gömüldü adamın vücuduna. Hüseyin Bey adamın ağzından elini çekmeden bıçağı etin içinde iyice kanırttı, sonra kanırta kanırta çekti. Bıçağı çıkarıp adamı bıraktı. Adam tok bir sesle dizlerinin üstüne düştü, sonra boylu boyunca uzanıp kaldı. Hüseyin Bey bıçağını adamın fanilasına silip yeniden kınına yerleştirdi. Elriyat yere düşen adama baktıktan sonra dosyalardaki öbür kağıtları son bir kez karıştırdı, elindeki listeyi cebine koydu. Kambur bekçi ölen adamın yanına çöküp yüzüne baktı. Allah kahretsin, öldü herif. Bu hiç hesapta yoktu. Neyse, hadi çabuk gidin buradan. Ben bunu daha sonra hallederim. Elriyat kasayı kilitleyip anahtarı kambur bekçiye verdi. Feneri söndürüp odadan çıktılar. Geldikleri yollardan geri döndüler. Bahçe kapısından çıkarken Elriyat kambura bir kese verdi. Sen de uzaklaş istersen buralardan. Bekçi cevap vermeden aceleyle arkalarından kapıyı kapadı. Yağmur dinmişti. Bulutlar hızla kuzeye doğru kayıyordu. Bulutların arasından yer yer ay ışığı sızmaya başlamıştı. Elriyat, sonra görüşürüz deyip ayrıldı yanlarından. Cebinde casusların listesi. Teşkilat-ı Mahsusa'nın Şam müfettişiyle buluşmaya gidiyordu. O akşam İstanbul'a bir kurye gönderilecek, İttihat Terakki liderlerine casusların listesi derhal ulaştırılacaktı. Ragıp Bey ile Hüseyin Bey bir süre sessizce yürüdükten sonra hiç konuşmadan el sıkışıp ayrıldılar. Hüseyin Bey, bıyıklarının altından bir türkü mırıldanarak orospularına kavuşmak üzere kentin dış mahallelerinin yolunu tuttu. 6. İpek etekliğini avuçlarının içinde ovuşturarak anlatıyordu. Hazreti Peygamber bir sabah birden yerinden kalkıp evinden çıktı. Bazen böyle birden bir yere konuk gidermiş. Onun gittiği eve de önceden biri koşup müjdeyi verirmiş. Peygamber Hazretleri size geliyor diye. O sabah da öyle çıkmış yola. Hemen koşmuşlar. Gideceği yere haber vermişler. Adam sevinmiş. Kapılara kadar çıkıp beklemeye başlamış. Peygamber Efendimiz de yanında dostlarıyla adamın evine doğru yürüyormuş. Ama o mübarek yakışıklı yüzünde çok güzel, yakışıklı adammış Peygamber Efendimiz. Öyle bir öfke, bir celal, hiç kimseyle konuşmuyormuş. Belli ki bir şeye kızmış. Misafir gittiği adamın evine gelmişler. Adam kapılardan karşılamış Peygamber Efendimiz'i. Ama Efendimiz'de hiç yumuşama yok. Sana gelmedim demiş adama. Adam şaşırmış tabii. Efendimiz girmiş kapıdan avluya. Avlu da avlu. Kocaman serin bir avlu. Üvey kızın Hilal'e geldim demiş. Adam bir telaşlanmış. Bin bir dil dökmüş. Artık içeri girsin diye. Peygamber Efendimiz cevap bile vermemiş. Doğru ahırlara yürümüş. Meğerse adam üvey kızını dövüp bir gece önce ahıra kapatmış. Efendimiz'i rüyasında görmüş bunu. Mahallenin 11-12 yaşındaki bütün oğlan çocukları önlerinde bir pasta tabağı büyük teyzeyi dinliyorlardı. Büyük teyze de entarisin eteklerini hışır hışır ovuşturarak anlatıyordu. Efendime söyleyeyim, Peygamber Efendimiz açmış ahırın kapısını. Hilal içeride yatıyor, üstü başı yırtılmış, dayaktan her yeri göğermiş, mosmor olmuş. Zavallı kız samanların üstünde ağlıyor. Hilal de Hilal ama ay parçası gibi öyle güzel bir kız. Peygamber Efendimiz'in o gül cemalini görünce, öyle heybetli, yakışıklı bir halde karşısında bulunca Hilal susuvermiş. Peygamber Efendimiz, herkes çekilsin buyurmuşlar. Ben Hilal Hanım'la yalnız görüşeceğim. Herkes çekilmiş hemen. Efendimiz ahırın kapısını kapatmış, yavaşça Hilal Hanım'a yaklaşmış, ellerinden tutup yanına oturmuş. Hilal Hanım'ın göğermiş yerlerini mübarek dudaklarıyla öpmeye başlamış. Mis kokulu mübarek sakalı öperken Hilal Hanım'ın tenine değiyormuş. Allah'ın bir hikmeti, Efendimiz öptükçe o morluklar geçiyormuş. Bir yandan Hilal Hanım'ın boynunu, gerdanını, omuzlarını öperken, bir yandan da güçlü mübarek elleriyle vücudunu şöyle ağır ağır yukarıdan aşağıya sıvazlıyormuş. Hilal Hanım gözlerini kapatmış, o mübarek dudakların, mis kokulu sakalın omuzlarında, gerdanında dolaşmasıyla, o güçlü ellerin vücudunu ağır ağır sıvazlamasıyla kendinden geçiyormuş. Efendimizin güçlü erkek elleriyle ovaladığı vücudunda ağrı sızı kalmıyormuş. Artık ilahi bir zevkle kendinden geçmiş Hilal Hanım. Sanki ruhu gökyüzüne yükselmiş, daha bir gençleşip güzelleşmiş, yanakları al al olmuş, gözleri parıldamış, her yanlarına bir tazelik, bir taravet gelmiş, samanların üstünde ulviyete erişmiş, Peygamber Efendimiz gittikten sonra da günlerce çıkamamış ahırdan, orada öylece yatmış. 7. Odanın duvarlarını çepeçevre kaplayan kütüphanenin raflarını dolduran kitaplardan yıllar yılı sızarak artık odaya sinmiş olan eski kağıt kokusu sanki her şeyi hafifçe sarartıp eskitiyordu. Odadaki tek koltuğa ayaklarını altına toplayarak oturmuş olan Nermin, pencereden kül rengi gökyüzüne bakıyor, havanın kımıltısız donukluğu da odanın durgun görüntüsünü tamamlıyordu. Haluk çalışma masasının başına oturmuş, karşısındaki kitaplara bakarak usul usul daktilosunun tuşlarını okşuyor, yazmaya hazırlandığı bölümü düşünüyordu. Kül tablasında unuttuğu sigaranın dumanı yoğun bir salıntıyla yükseldikten sonra genişliyor, havada asılı kalıyor, kitap kokusuna tütün kokusu da karışıyordu. Odanın ılık durgunluğu içinde koltuğuna gömülen Nermin, mutluluk değilse bile bir rahatlık duyuyor, hiçbir şey bitmeyecek ve hiçbir şey başlamayacak duygusu uyandıran eski kitap kokuları arasında kendisini güvende hissediyordu. Haluk'un yüzündeki yalnızca bu odadayken ve yazı yazarken görülen biraz yorgun, biraz yalnız, bir çocuğu değil de tuhaf bir şekilde çocukluğu anımsatan ifade de bu odanın Nermin'de yarattığı sakinleştirici etkiyi artırıyordu. Haluk'u burada nedense çok güçsüz görüyor, onu koruma, ona sarılıp göğsünde saklama isteği bir şefkat duygusu yaratıyordu. Gidip saçlarını okşamak istiyordu ama yerinden kımıldamıyordu. Kımıldadığı anda kendi hareketinin her şeyi kımıldatacağından, Haluk'un yüzündeki ifadenin bozulacağından korkuyordu. Bu odada Haluk'a aşık oluyordu. Bu odanın dışında da onu seviyordu ama yalnızca bu odada ona aşık oluyordu. Buradan çıktıklarında aşk kayboluyordu. Bu odadan çıkınca Haluk büyüyüveriyordu. Bir erkek oluyordu ama bu büyüklükte hep eksik bir şey vardı. Parçaların yan yana konmasıyla yapılan çocuk oyunlarında kayıp bir parçanın ardında bıraktığı rahatsız edici boşluk gibi. Haluk'un büyümüşlüğünde de hep kayıp bir parçanın boşluğu hissediliyordu. Nermin için Haluk, odasıyla, kitaplarıyla, yazılarıyla ve yüzündeki o yorgun ifadesiyle vardı aslında. Onlar olmayınca Haluk da olmuyordu. Şimdi bu odada ayaklarını altına almış otururken eski kitap kokusu içini temizliyor, bütün duygularını, düşüncelerini alıp götürüyor, odanın durgunluğu içine yayılıyordu. Uykuya dalmadan önceki son an gibi hem çevresindekileri fark ediyor hem de çevresinden kopuyordu. Uyanıklığın son anındaki dalgınlığa benzer dalgınlık esnasında yalnızca Haluk'un yorgun yüzünü görüyordu. Bu yorgun yüz onda durgun, sakin ama alabildiğine sevecen bir şefkat uyandırıyordu. Nermin usul bir sesle kendi kendine anlatır gibi konuşmaya başladı. Babamın bir doktor arkadaşı vardı. Sık sık bize gelirdi. Şimdi adamın yüzünü, nasıl bir adam olduğunu da hatırlamıyorum. O bize gelince gidip onun arkasına yatardım. Kafamı onun vücuduna bastırırdım, gözlerimi de kapardım. Orada kendimi güvende hissederdim. Uyurdum, vücudunun sıcaklığını hala hatırlıyorum. Haluk sessizce dinliyordu Nermin'in anlattıklarını. Bu oda bana o adamı hatırlatıyor hep. Aynı sıcaklığı hissediyorum. O genç doktorun sırtı gibi beni koruyor, saklıyor. Burada mutlu ve güvenli uyuyabilirim sanki. Nermin bir an sustu. Haluk'un gene alaycı bir şeyler söyleyeceğinden korkmuştu ama Haluk daktilosunu okşayarak Nermin'in söylediklerini dinliyordu. Yüzünden ne düşündüğü anlaşılmıyordu. Sen de bu odada başka bir adam oluyorsun. Sonra buradan çıkınca değişiyorsun. Bambaşka biri oluyorsun. Haluk başını kaldırdı. Yüzünde neredeyse acıklı bir ifade vardı. Sakin bir sesle konuşmaya başladı. Capri adasının alt kısmında İmparator Tiberius'un bir vakitler yüzdüğü bir mağara var. Ben oraya gitmiştim bir keresinde. Sandalla giriliyor mağaranın içine. Dışarıdaki aydınlıktan sonra mağara kapkaranlık gözüküyor. Sandal mağaranın dibine doğru yaklaşıyor. Oradan mağaranın ortasında duran birine bağırdığında sesin duyulmuyor. Uğultunun içinde kayboluyor ses ama ağzını duvara yaklaştırıp söylediklerini rahatlıkla dinleyebiliyor insan. Garip bir ses düzeni var o mağaranın içinde. Niye öyle bilmiyorum. İnsan karanlık bir mağaranın içinde sesini duyurmak için elinde olmadan bağırmak istiyor. Oysa mağaranın duvarına yaklaşıp Yavaşça konuşmak sesini duyurmaya yeterli. Ama bunu bilemezsin ki, duvarın neresine ağzını yaklaştıracağını, mağaranın öbür ucunda seni kimin dinlediğini bilemezsin. Sesini duyurup duyuramayacağından, mağaranın içinde yalnız olup olmadığından emin olamazsın ki. Birinin bunu sana söylemesi gerekir. Ben öbür köşede seni dinliyorum, yalnız değilsin. Yavaşça konuşursan seni duyarım demesi gerekir. Bunu da her zaman söylemezler insana ve anlamsız yere. Sesini duyurmadan bağırmak zorunda kalabilirsin. Haluk ayağa kalkıp dolaşmaya başladı. Bu odanın içini tanıyorum. Burada kimin olduğunu, beni kimin dinlediğini biliyorum. Bağırmak zorunda olmadığımı da biliyorum. Ama yalnızca bu odayı tanıyorum ben. Dışarısını bilmiyorum. Orada sesimi nasıl duyuracağımı bilmiyorum. Mağaranın içinde kim var anlamıyorum. Bu odadan çıkınca seni de göremiyorum aslında. Mağaranın neresinde duruyorsun? Ortada mısın? Yoksa sesimi dinleyebileceğin bir köşede mi bekliyorsun? Bilmiyorum. Bu odanın dışında yalnız ben değişmiyorum. Her şey değişiyor. Sen de değişiyorsun. Kimin nerede olduğunu göremiyorum. Bağırıyorum ben de. Karanlıkta herkes böyle yapar. Bağırır. Haluk kütüphanedeki kitaplara baktı. Bir kitabı alıp karıştırdı. Nermin'i unutmuş gibiydi. Sonra yeniden Nermin'e döndü. Ne bunlar sence? Nedir bütün bu kitaplar? Hepsi bir çığlık işte. Hepsi bağırıyor. Seslerini duyulabileceklerini bilselerdi bu kadar bağırırlar mıydı? Usulca duvara yaklaşıp sakin bir sesle konuşurlardı. Nermin Haluk'un söylediklerini değil, yalnızca sesini dinliyordu. Sesinin iniş çıkışlarını, gizli bir acıyla şikayet eden, odanın kitap ve bütün kokusuna uygun düşen, hafifçe genizden gelen yorgun sesini duyuyordu. Söylediklerinin çoğunu dinlememişti bile. Sesin peşine takılmıştı. Bu odayı sevdiği gibi bu sesi de seviyordu. Odanın güven veren yerleşikliğinin bir parçasıydı Haluk'un sesi. Bu odada Haluk'un sesi bile daha değişikti, daha gerçekti. Çıplak bir sesti. Kayalara vuran dalgaların sesi gibi doğal ve yapmacıksızdı. Nermin'i ne kandırmaya, ne ikna etmeye, ne de etkilemeye çalışıyor, söylemek istediğini söylüyordu yalnızca. "Bu odadayken seni çok seviyorum," dedi Nermin. Nermin söylediği anda fark ettiğini söylediğini, Haluk'un bu sözleri duymamış olmasını dileyerek susup tepkisini bekledi. Haluk duymamış gibi sesini çıkarmadan bir süre daktilosunu okşadı, sonra biraz daha yorgun bir sesle cevap verdi. "Beni sevmen için yaşadığım sürece bu odada kalamam ama değil mi?" Nermin Haluk'un yüzüne baktı, bir süre birbirlerine baktılar, ikisi de konuşmuyordu. Haluk birden gülümsedi. "Yoksa kalabilir miyim?" Nermin içini çekti. "Kalabilsen, ben de bu odada kalabilsem, hep burada otursak, sen romanlarını yazsan, ben hafifçe uyuklasam, bana bir şeyler anlatsan, arada sana baksam." 4. ayrımın sonu, sayfa 39. Devamı 5. ayrımda.